Ayrım 21. Körlük. José Saramago, sayfa 230. Dört gönüllü sürünerek ilerlemeye başladı. İki kadın ortada, iki kadın yanlarda, kendiliğinden böyle oldu. Yani erkeklere özgü kibarlıktan dolayı ya da şövalyelere özgü kadınları koruma güdüsüyle öyle sıralanmadılar. Doğrusunu isterseniz muhasebeci kör bir kez daha ateş etmeye kalkarsa her şey atış açısına bağlı olacaktı. Her neyse belki de hiçbir şey olmaz. Gözü siyah bantlı yaşlı adamın aklına yola çıkmadan önce bir fikir gelmişti. Önceki fikirlerinden belki de daha iyi bir fikir. Oradaki arkadaşların hep birden çok yüksek sesle konuşmaya, hatta bağırmaya başlamalarını istemişti. Bunu yapmaları için zaten çok neden vardı. Böylelikle bu sesler onların düşündüklerini yaparken kaçınılmaz olarak çıkaracakları gürültüyü örteceği gibi yolda giderken kazara çıkarabilecekleri başka gürültüleri de örtecekti. İlk yardım ekibi hedefine birkaç dakikada ulaştı. Hatta oraya vardıklarını daha yerde yatan bedenlere dokunmadan anladılar. Üzerinde sürünerek ilerledikleri kan birikintisi onlara "Ben yaşımın ta kendisiydim. Benden sonra hiçbir şey yok." der gibiydi. "Tanrım," diye düşündü doktorun karısı. "Ne kadar çok kan akmış." Doğruydu. Ortalık kan gölüne dönmüştü. Elleri ve giysileri döşeme taşlarının, döşeme tahtaların üzerine zamp dökülmüş gibi yapışıyordu. Doktorun karısı dirseklerinin üzerine kalkarak ilerlemeye başladı. Ötekiler de öyle yaptılar. Kollarını ileri doğru uzatarak ilerleyip sonunda bedenlere ulaştılar. Geride kalan arkadaşlar var güçleriyle büyük bir şamata koparmayı sürdürüyorlardı. Transa geçmiş ağlayıcılardan farkları yoktu artık. Doktorun karısının ve gözü siyah bantlı yaşlı adamın elleri yere yığılan bir adamı birer topundan kavradı. Doktor ile öteki kadın da kendi hesaplarına öteki adamı biri kolundan öteki bacağından yakalamıştı. Şimdi çekmeleri ateş alanından en kısa sürede çıkmaları gerekiyordu. Ama bu kolay değildi. Biraz doğrulup emekleme durumuna geçmeleri gerekiyordu. Kalan birazcık güçlerini en iyi biçimde kullanmanın başka çaresi yoktu. Bir el ateş edildi. Ama kurşun bu kez kimseye isabet etmedi. İçlerinde kabaran korku onları kaçırtmadı. Tersine gerek duydukları enerjiyi harekete geçirmeye yaradı. Bir an sonra güvendeydiler. Koğuşun kapısına yakın olan duvara olabildiğince çok yaklaşmışlardı. Ancak çok yanlamasına sıkılacak bir kurşun ulaşabilirdi onlara. Neyse ki muhasebeci körün balistik konusunda o kadar usta oldu, kuşku götürürdü. Bedenleri kaldırmayı denediler ama bundan vazgeçtiler. Ancak sürükleyebiliyorlardı. Pıhtılaşmaya başlamış kan bir yandan kazıma aleti kullanılıyormuş gibi yerde izler bırakırken, yaralardan taze kan gelmeye devam ediyordu. Bekleyenler, "Kim bunlar?" diye sordu. "Görmediğimize göre de nereden bilebiliriz?" dedi gözü siyah bantlı yaşlı adam. "Bu böyle sürüp gidemez," dedi biri. "Koştan çıkıp saldıracak olurlarsa iki yaralıdan çok daha fazlasıyla karşı karşıya kalırız. Ya da iki ölüden," dedi doktor. "Çünkü nabız atışlarını alamıyorum." Geri çekilmekte olan bir ordu gibi yaralılarını koridor boyunca taşıdılar. Girişe geldiklerinde soluk almak için ara verdiler. Orada kamp yapmaya karar vermiş gibi görünüyorlardı ama gerçek bambaşkaydı. Bütünüyle tükenmişlerdi. "Ben burada kalıyorum, elimi kaldıracak halim yok." Önceleri bu kadar küstah ve saldırgan olan, kabalaşmaya kolayca can atan vicdansız körlerin artık yalnızca kendilerini savunmakla yetinmelerinin tuhaf karşılanabileceğini anımsatmanın zamanı geldi. Savaş alanında düşmanla göğüs göğüse, diş dişe savaşmaktan korkuyormuş gibi barikatlar kurup hiç riske girmeden içeriden ateş ediyorlar. Her şey gibi bunun da bir açıklaması var tabii ki. İlk başkanların trajik biçimde ölmesinden sonra koğuşa egemen olan disiplin ve itaat anlayışı gevşemiş, buysa muhasebeci körün iktidarı çantada kektik saymak için yalnızca tabancayı el koymasının yeterli olacağını düşünmek gibi büyük bir hata yapmasından kaynaklanmıştı. Oysa uygulamada tam tersi bir sonuçla karşı karşıya kaldı. Tabancayı her kullanışında namlusu kendine dönük ateş etmiş gibi oluyor. Başka deyişle namludan çıkan her kurşun otoritesini bir parça daha yitirmesine neden oluyor. Bize gelince cephanesi bitince neler olacak onu bekliyoruz. Papaz giysisi giymekle papaz olunmadığı gibi eline asa almakla da kral olunmaz. Bu gerçeği hiç unutmamak gerekir. Krallık asasını şu anda muhasebeci körün taşıdığı bir gerçek ama insanın dilinin ucuna ölmüş, koğuşa gömülmüş ama gerektiği gibi değil ancak üç karış derine gömülebilmiş olan kralın varlığını herkese hala duyurmakta olduğunu, hatta çevreye leş gibi bir kokuyu yaydığından fazlasıyla duyurmakta olduğunu söylemek geliyor. Bu arada ay gökyüzünde yükseldi. Dış avluya açılan kapıdan içeriye giderek büyüyen donuk bir aydınlık süzülüyor. Yerde yatan ikisi ölü, gerisi canlı bedenler yavaş yavaş birer hacim, desen, biçim, çizgi, kontür kazanıyor. Yani adı konmamış bir dehşetin tüm ağırlığını kuşanıyor. Bunun üzerine doktorun karısı, kör gibi davranmayı sürdürmenin artık hiçbir anlam taşımadığını, zaten şimdiye kadar da bir anlam taşımamıştı, anlıyor. Burada hiç kimse için artık bir kurtuluş şansı olmadığı açık. Aslında körlük biraz da bu. Hiçbir umudun kalmadığı bir dünyada yaşamak. Dolayısıyla ölülerin kim olduğunu söyleyebilirdi. Bunlardan biri eczacı kalfası, öteki de körlerin rastgele ateş açacaklarını söylemiş olan kişiydi. Bir bakıma ikisi de haklı çıkmıştı. Onların kim olduklarını nereden bildiğimi sormayın bana. Çünkü bunun yanıtı basit. Gözlerim görüyor. Orada bulunanların bazısı bunu zaten bildiğinden hiçbir şey söylemedi. Bazıları da bir süreden beri bundan kuşkulanıyordu ve kuşkularının doğru olduğunu görmüşlerdi. Ama geriye kalanların bu durumu umursamaması beklenmedik bir şeydi. Bununla birlikte iyi düşünecek olursak bu davranışın bizi şaşırtmaması gerekir. Başka bir zaman yapılsa böyle bir açıklamanın herkesi ayağa kaldıracağı, büyük bir heyecan yaratacağı, ne kadar şanslısın, herkesin başındaki bu felaketten kurtulmayı nasıl başarabildin, gözlerine hangi damlayı damlatıyorsun, bana doktorunun adresini versene, bu hapishaneden çıkmama yardım et gibi konuşmalara yol açacağı düşünülebilirdi. Ancak şu anda hiçbir önemi yoktu. Ölüm geldiğinde herkes aynı körlüğe bürünmüş olacaktı. Ne var ki bu işi böyle her türlü savunma aracından yoksun sürdüremezlerdi. Karyola demirleri bile orada kalmıştı. Kendilerini yumrukla savunmalarına olanak yoktu. Doktorun karısının rehberliğinde ölüleri dışarı sahanlığa çıkarıp orada ay ışığının altında onun süt gibi beyaz aydınlığında bıraktılar. Ölüler dıştan beyazdı ama içleri kapkaraydı. Biz koğuşlara dönelim dedi gözü siyah bantlı yaşlı adam. Nasıl bir organizasyon yapacağımıza sonra karar veririz. Bunlar kimsenin dikkate almadığı çılgın sözlerdi. Geldikleri yere göre gruplara ayrılmamışlar. Bazıları binanın sol kanadına, bazıları da sağ kanada doğru giderken yolda rastlaşıp birbirleriyle tanışmışlardı. Doktorun karısı ile "Sen nereye gidersen ben de oraya" diyen kadın buraya kadar birlikte gelmişlerdi ama doktorun karısının aklında o anda böyle bir düşünce yoktu. Hayır, bunu hiç düşünmemişti. Ama bundan söz etmek istemedi. Verilen sözler her zaman tutulmaz. Bunu kimi zaman zayıflığımızdan, kimi zaman da bizi aşan, hesaba katmadığımız bir gücün zorlamasıyla yaparız. Bir saat geçti. Ay gökyüzünde yükseldi. Açlık ve korku uykuyu kovar. Kuhavuşlarda kimsenin gözüne uyku girmiyor. Ne var ki bu uykusuzluğun tek nedeni bunlar değil. Kısa süre önce giriştikleri ve büyük bir bozgunla sonuçlanan, savaşın yol açtığı heyecan ya da havada titreşen ama bir türlü adını koyamadıkları bir şeyler yüzünden körler tedirgin. Kimse koridorlara çıkmayı göze alamıyor ama her koğuşun, hani şu herkesin bildiği düzenden ve yöntemden pek hoşlanmayan, geleceklerini bir an olsun düşünmeden vızıldayıp duran, eşek arılarından oluşan bir kovandan farkı yok ama körleri, o zavallı insanları eşek arılarına benzeterek, asalak ve kaşık düşmanı yerine koymaya da hakkımız yok. Ayrıca onları hangi asalaklıkla, hangi kaşık düşmanlığıyla suçlayabiliriz ki? Neyse, benzetmeler yapmaktan hem de hiç düşünmeden yapmaktan kaçınmalıyız. Bununla birlikte istisnası olmayan kural olmaz ve bu sözün doğruluğu burada bir kadın tarafından kanıtlandı. Sağ taraftaki ikinci koğuşta kalan bu kadın, koğuşa girer girmez öte birisini karıştırmaya başladı ve bulduğu küçük bir nesneyi başkalarının gözünden gizlemek istiyormuş gibi avucunun içine sakladı. Bütünüyle unutuldukları sanılsa bile eski alışkanlıklar günün birinde ortaya çıkar. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için kuralın geçerli olması gereken bu yerde, güçlülerin zayıf olanların ağzından lokmasını acımasızca nasıl aldığını gördük. Gece çantasının içinde bir çakmağı olduğunu anımsayan bu kadın, bütün bu gürültü patırtı arasında çoktan kaybolması gereken o çakmağı sinirli sinirli aradı ve sonunda buldu. Şimdi hayatta kalmasının tek koşuluymuş gibi onu kıskançlıkla saklıyor, arkadaşlarından birinin son bir sigarası kalmış olabileceğini, yakabilmek için de çakmağın çıkaracağı o küçük aleve gerek duyabileceğini aklının ucuna bile getirmiyor. Öyle olsa bile adam kadından ateş istemeye zaten zaman bulamayacak. Kadın tek bir söz etmeden, kimseye Allah'a ısmarladık ya da sonra görüşürüz demeden koğuştan çıktı. Boş koridorda ilerliyor, ilk koğuşun kapısının önünden geçiyor. İçeride onun oradan geçtiğini farkına kimse varmadı. Binanın girişini geçiyor. Alçalmakta olan ayın ışığı Döşeme taşlarının üzerinde bir süt gölü oluşturmuş kadın şimdi binanın öteki kanadında karşısına çıkan yeni bir koridorda ilerliyor. Gitmek istediği yer dümdüz gidildiğinde en uçta. Hedefiyle kendi arasında hiçbir engel yok. Zaten onu çağıran sesleri duyduğu yok. Aslında çağıran falan da yok. Duyduğu sesler en dipteki koğuşta kazandıkları askeri zaferi bir şölenle kutlayan vicdansızların yaptığı şamatadan başka bir şey değil. Şölen sözcüğünün bilerek abartılı kullanılmış olmasını bağışlayın. Yaşamda her şeyin göreceli olduğunu unutmayalım. Adamlar ellerinde ne varsa onu yiyip içiyorlar yalnızca. Yaşasın beleş ziyafet. Ötekiler de bu ziyafete bayıla bayıla katılmak isterler de ama buna olanak yok. Çünkü ziyafetle aralarında üst üste konmuş 8 yatak, bir de dolu tabanca var. Kadın koğuşun girişinde, karyolların tam önünde dizlerinin üzerine çökmüş duruyor. Çarşafları, örtüleri usulca dışarı çekiyor. Sonra ayağa kalkıp yukarıdaki şilteyi indiriyor. Ardından üçüncü şilteyi, kolları dördüncü şilteye uzanabilecek kadar uzun değil. Ayrıca bunun önemi de yok. Çarşaflar barut döşer gibi döşendi. Alevlerin her yere uzanabilmesi için ucunu ateşlemek yeter. Kadın çakmak alevin olabildiğince yüksek yanması için ne yapması gerektiğini de anımsıyor. Bir makas ucu gibi titrek o küçük alev demeti uzuyor işte. Yukarıdaki yataktan başlıyor tutuşturmaya. Alev kumaşın yağlı kirini sabırla yalıyor. Sonunda kumaş yanmaya başlıyor. Sonra ortadaki şilte, sonra aşağıdaki. Kadın kendi saçından gelen yanık kokusunu aldı. Dikkat etmesi gerek. Çırayı tutuşturacak olan kişi o. Çıra gibi yanacak olan değil. İçeride vicdansızların bağırdığını duyuyor ve düşünüyor. Ya ellerinin altında su varsa, ya ateşi söndürürlerse, bunun üzerine umutsuzluk içinde alttaki yatağın altına giriyor. Çakmağı şiltinin altında uzun uzun gezdiriyor. Alevler birden şurada burada hızla canlanıp çoğalıyor. Kavurucu tek bir alev perdesi haline geliyor. Derken sudan bir sütun bu alev perdesini delip kadın üzerine boşalıyor ama boşuna. Artık kadının bedeni de alevleri beslemekte. İçeride neler oluyor? Kimsenin girmeye cesareti yok. Ama düş gücü dediğimiz şey de biraz işimize yaramalı değil mi? Alevler bir yataktan ötekine hızla atılıyor. Bütün yataklarda birden aynı anda yatmak istiyor sanki. Ve bunu başarıyor. Vicdansızlar ellerindeki suyu oraya buraya derken boşa harcadılar. Şimdi pencerelere ulaşmaya çalışıyorlar. Alevlerin henüz yalamadığı gece masalarının üzerine dengesiz biçimde tırmanıyorlar ama birden alevler onlara ulaşıyor. Kayıp düşüyorlar, alevler orada ve alevlerden ısınan camlar patlamaya, darmadağın olmaya başlıyor. İçeri ıslık çalarak serin hava giriyor ve alevleri canlandırıyor. Ah evet, bu arada çevreden yükselen öfke ve korku çığlıklarından, hırlamalardan, can çekişmelerden söz etmeyi de unutmayalım ama bu seslerin giderek zayıflayacağını da belirtelim. Örneğin çakmaklı kadının uzun süreden beri artık hiç sesi çıkmıyor. Yangının bu aşamasında öteki körler duman kaplamış koridorlardan korku içinde kaçıyor. Yangın var, yangın var diye bağırıyorlar ve biz burada insanların toplu olarak kaldıkları düşkün evleri, hastane ve akıl hastanesi gibi yerlerin ne kadar kötü tasarlandığına, ne kadar kötü düzenlendiğine sıcağı sıcağına tanık oluyoruz. Her kötü karyola bile tek başına sivri demirleriyle öldürücü bir tuzağa dönüşebilir. Yerlerde yatanlar bir yana 40 kişi kalacak büyüklükte yapılmış koğuşa tek bir kapı konmuş olmasının yangın buradan başlayıp çıkışı engelleyecek olursa doğurabileceği korkunç sonuçları bir düşünün. Ne mutlu ki mutlulukların felaket getirdiğinden pek söz edilmese de felaketlerin mutlu sonuçlar doğurmasına sık rastlanıyor. İnsanlık tarihi bunu kanıtlıyor. Dünyamızın böyle çelişkileri var işte ve bazı çelişkiler üzerinde daha fazla duruluyor. Bizi ilgilendiren durumda ise tersine koğuşların tek bir kapısının bulunması bir mutluluk oldu. Çünkü bu sayede vicdansızları yakıp kül eden ateş öteki yerlere çok geç sıçradı. Karışıklık ciddi boyutlara ulaşmazsa daha fazla insan kaybetmenin acısını belki yaşamayacağız. Ayaklar altında kalan, itilip kakılan, sille tokat yiyen körlerin sayısı az değil tabii. Ama bu panik sonucu ortaya çıkan bir durum. Dolayısıyla doğal karşılanabilir. Hayvanlara özgü yapı böyle işte. Aslında kendilerini toprağa sıkı sıkı bağlayan bir sürü kökleri olmasa bitkiler de daha farklı davranmazdı. Ormandaki ağaçlar ayaklanıp yangından kaçmaya başlasa ne manzara olurdu hani? Avlunun iç bölümünü oluşturduğu sığınak koridorda avluya bakan pencereleri açmayı akıl eden körlerce kullanıldı. Atladılar, takıldılar, yerlere düştüler. Şimdi ağlıyor, bağırıyorlar ama Hepsi kurtuldu. Şimdilik sağlıkları da yerinde. Ateş çatıyı sarıp çökmesine yol açtığında havaya fişek gibi savuracağı yanar odun parçaları inşallah ağaç dallarını tutuşturmaz diyelim. Binanın öteki kanadında da korku kendini aynı biçimde gösteriyor. Körlerden birinin burnuna yanık kokusu gelmesi ateşi ta yanında duyumsamasına yetiyor. Aslında böyle bir şey yok tabii. Bu yüzden koridorlar kısa sürede dolup taştı. Birisi çıkıp da bu duruma çekidüzen veremeyecek olursa gerçek bir trajedi yaşayacağız. Birinin aklına birden doktorun karısının gözlerinin gördüğü geliyor. Nerede o? Diye soruyor herkes. Ne olup bittiğini, nereye gitmemiz gerektiğini söylesin bize. Nerede o? Buradayım. Koğuştan dışarı ancak çıkabildim. Şehla çocuğun yüzünden hangi deliğe girdiğini kimse bilmiyordu. Şimdi burada. Elinden sıkı sıkı tutuyorum. Elini bırakmam için kolumu koparmaları gerekir. Öteki elimle de kocamın elini tutuyorum, diyor. Sonra koyu renk gözlüklü genç kız geliyor. Sonra gözü siyah bantlı yaşlı adam. Birbirlerinden hiç ayrılmıyorlar. Sonra birinci kör, sonra karısı. Hep birlikte. Buradaki sıcaklığın bile patlatıp dağıtamayacağı sıkı bir çam kozalağından farkımız yok. Bu arada bu kanattan birçok kör öteki kanattakileri izleyerek dışarı avluya atlamışlardı. Öteki binanın büyük bir bölümünün kor haline geldiğini göremiyorlar ama yüzlerinde ve ellerinde o yönden gelen alev gibi rüzgarı duyumsuyorlar. Şu anda çatı henüz dayanıyor. Ağaçların yaprakları yavaş yavaş kıvrılıp bükülüyor. Biri bağırdı. Ne duruyoruz burada? Neden dışarı çıkmıyoruz? Orada toplanmış insanların başlarını oluşturduğu denizden gelen yanıt üç sözcükten ibaretti. Orada askerler var. Ama gözü siyah bantlı yaşlı adam, burada canlı canlı yanmaktansa tek bir kurşunla ölmek daha iyidir dedi. Deneyimli bir ağızdan dökülür gibiydi bu sözler. Belki de o değil de onun ağzından muhasebeci körün attığı son kurşunun isabet etmediği çakmaklı kadın konuşmuştu. Doktorun karısı izin verin de geçeyim, askerlerle konuşacağım dedi. Bizi burada böyle ölmeye terk edemezler. Onların da duyguları vardır. Askerlerin de duyguları olması umudu sayesinde kalabalığın arasında dar bir şerit açılabildi. Doktorun karısı bu dar şeritten peşindeki grupla birlikte zorlukla ilerledi. Duman görmesini engelliyordu. Kısa süre sonra ötekiler kadar kör olacaktı. Girişte kendilerine ancak geçebilecek kadar bir yol açabildiler. Avluya açılan kapılar kapatılmıştı. Oraya sığınan körler sığındıkları yerin emin olmadığını çabuk fark etti. Dışarı çıkmak istiyor, birbirlerini itiyorlardı. Ne var ki öte yandakiler direniyor, yay gibi geriliyorlardı. İçlerinde taşıdıkları askerlere görünme korkusu şimdilik ağır basıyordu ama güçleri tükendiğinde, alevler yaklaştığında gözü siyah bantlı yaşlı adam haklıydı. Bir kurşunla ölmeyi yiye tutacaklardı. O kadar uzun süre beklemeleri gerekmedi. Doktorun karısı sonunda sahanlığa çıkmayı başarmıştı. Neredeyse yarı çıplaktı. İki eli de meşgul olduğundan ilerlemekte olan küçük gruba katılmaya, yani kalkan trene binmeye çalışanların orasına burasına asılmalarına karşı kendini koruyamamıştı. Önlerine göğsü yarı çıplak durumda vardığında askerlerin ağzı bir karış açık kalacaktı. Ana giriş kapısına kadar olan geniş alanı artık ay ışığı değil, yangının kızıllığı aydınlatıyordu. Doktorun karısı bağırdı. Ne olur sevdiklerinizin başı üstüne bırakın dışarı çıkalım, ateş etmeyin. Yanıt veren olmadı. Işıldak yanmıyordu. Kıpırdayan hiçbir silüet fark edilmiyordu. Doktorun karısı iki basamak indi, hala korkuyordu. Ne oluyor diye sordu kocası. Kadın yanıt vermedi. Gözlerine inanamıyordu. Son basamakları da indi, giriş kapısına yöneldi. Şehla çocuk, kocası ve takımın geriye kalanı ardından geliyordu. Hiç kuşku yoktu. Askerler çekip gitmişlerdi ya da birileri onları götürmüştü. Çünkü onlar da kör olmuşlardı. Sonunda hepsi kör olmuştu. Kısaca söyleyecek olursak her şey aynı anda oldu. Doktorun karısı bağırarak herkesin artık özgür olduğunu söyledi. Binanın sol kanadının çatısı korkunç bir gürültüyle çöktü. Alev parçaları her bir yana yağmur gibi yağdı. Körler haykırarak avluya doğru koşuştular. Bunu başaramayanlar içeride kaldı ve duvarlarda ezildi. Daha başkaları ayaklar altında kalarak biçimsiz, kanlı birer kütleye dönüştü. Birden her yana yayılan alevler onları sonunda yakıp kül edecekti. Ama giriş kapısı ardına kadar açık, akıl hastanesindeki deliler dışarı çıkıyor. 21. ayrımın sonu sayfa 240.